Ayrım 18.
Hırsız polis oyunu. Bu olay 1922 yazının başlarında oldu. Toplulukta hiç kimse Pilkotkon'un işlediği suçtan söz etmedi. Çocuklar onu iyice haklamışlardı. Bir süre yataktan kalkamadı. Biz de ona sorgu sual sormadık. Yaptığı işin olağan dışı bir yönü yoktu diye düşündüm. Fazla üzerine durulacak bir durum yoktu. Cebinde silah ya da bıçak bulunmamıştı. Ne var ki can çıkmayınca huy çıkmazdı ve bu Pirokotko anadan doğma hayduttu. Çalışma odamda geçen büyük bir felaketle sonuçlanmaktan kıl payı kurtulan olay ve kendisinin başına gelenler hiçbir etki yaratmamıştı onda. Gelecekte toplumumuzun başına daha çok işler açacaktı. Bu çocuk kendine göre sağlıklı da topluluğa zarar verebilecek bir düşmanın kafasına kazma ya da balta indirmeye hazırdı. Bu tür düşmanlara göz açtırmazdı. Kafası pek gelişmemişti. Derin düşüncelere yer yoktu onda. Anlık düşünür, her olayın o an etkisi altında kalır, o donuk beynine giren her fikre kaptırırdı kendini. Ama işe gelince Pilkotko'nun üstüne yoktu. En güç işler karşısında bile yılmaz, her şeyi yapabileceğine inanırdı. Baltayla çekici, komşusunun kafatasını parçalamaktan başka işlerde kullanırken de çok ustaydı. Daha önce anlattığımız kötü olaylardan sonra topluluğun üyeleri köylülere karşı şiddetli bir öfke duymaya başladılar. Başımıza gelenlere onlar neden olduğundan çocuklar köylüye düşman kesilmişlerdi. Bu öfkelerini uygulamaya dökmüyor ya da başlarını belaya sokmamaya çalışıyorlarsa da bunun tek nedeni bana acımalarıydı. Bunu apaçık görebiliyordum. Gerek uğraştaşlarım gerek ben köylülerin yaptığı iş bu işe karşı saygılı olma gereği üzerine çeşit çeşit konuşmalar yapıyor. Bunu yapmak için elimize geçen tüm fırsatları değerlendiriyorduk. Ancak çocuklar kendilerinden daha bilgili ya da daha akıllı birilerini dinliyor havasında olmuyorlardı böyle zamanlarda. Sen onlara sakalımı anlat der gibilerden öylesine dinliyorlardı öğütlerimizi. Siz onların ne mal olduğunu bilmiyorsunuz. Biz malımızı biliriz. Yeterince deneyimimiz oldu köylülerle. Yarım ekmek uğruna insanın gırtlağını keser onlar be. Yaralı parmağı işemezler. Açlıktan ölmek üzere olan bir insan görseler bir lokma ekmek atmazlar önüne. Tahılları ambarlarına küflenir de gene sana bir avuç vermezler. Tamam, biz haydutuz, kabul, hırsızız. Ama suç işlediğimizi biliyoruz, yatsımıyoruz ya. Hem bağışlandık değil mi ya, bunu biliyoruz. Ama onlar, kimseyi umursadıkları yok. Köylüye sorarsan çar kötüydü, onu beğenmiyorlardı. Ama Sovyet hükümetini de beğenmiyorlar. Onlara göre iyi insan, onlardan hiçbir şey istemeyen, öte yanda her şeyi bedavadan önlerine koyan kimsedir. Nerede görülmüş bu? Mujik işte, ne olacak? Ah şu mujiklerden bıktım. Dayanamıyorum. Yüzlerine bakmak bile ağır geliyor bana. Elime geçirsem bir yudum suda boğarım hepsini. Bu sonuncuyu anadan doğma kentli olan Burun söylüyordu. Burun'un en büyük eğlencesi pazara gittiğimizde arabasının yanında durmuş, çevresinde karınca gibi kaynayan acımasız kentlilere hoşnutsuz gözlerle bakan bir köylüye yanaklaşıp ona takılmaktı. Sen bir serseri misin derdi Burun. Böyle bir soru beklemeyen köylü boş bulunup ha diye sorardı. Ha anladım mujiksin sen diye haykırır kahkahayı basardı bizimki. Sonra da yıldırım hızıyla arabadaki çuvalın başına çökerdi. Aç gözün babalık diye bağırırdı köylüye. Köylü ağzına geleni söylemeye sövüp saymaya başlardı. Burun'un istediği de buydu zaten. Bir amatör müzikçinin senfoni orkestrası dinlerken duyduğu mutluluğu duyardı bütün bunlar olurken. Bana da içindekini söylemekten sakınmazdı. Siz olmazsanız ben bunların anasını ağlatırdım ya. Köylülerle iyi ilişkiler kuramayışımızın en büyük nedenlerinden biri topluluğun çepeçevre kulak çiftlikleriyle sarılı olmasıydı. Gerçek köylülerin, çalışkan köylülerin çoğunlukta olduğu Gonçarovka köyü şimdilik bize uzaktı. Onlarla alışverişimiz olmuyordu. En yakın komşularımız tüm o Musi Karpoviçler, Yefrem Sidoroviçler, beyaz badanalı, sağlam çatılı evlerinde gel keyfim gel yaşıyorlardı. Bahçelerini çevreleyen çit o bizim bildiğimiz kuru yapraklı ağaç dallarından yapılma değil, gerçek çitlerdi. Kimseyi de bahçelerine sokmuyor, gireni de gözün yaşına bakmıyorlardı. Topluluğa geldikçe dırdır konuşuyor, vergilerin ağır olduğunu, böyle bir siyaset güderse bu Sovyet hükümetinin ömrünün pek uzun olmayacağını söylüyor, başımızın etini yiyorlardı. Onlara yanıt yetiştiremiyorduk. Bir de bu köylülerin arabalarına koştukları atlar bakmaya kıyamayacak denli güzeldi. Tatil ve bayram günlerinde vodkalar boğazlarından oluk oluk akarken Karılarının burunları, baskıdan yeni çıkmış dallı gül basmaları, taze kaymakları ve mis gibi kurabiyeleri koklardı. Oğullarına gelince iki dirhem bir çekirdek giyinirdi hepsi. Öylesine güzel ceketler kimsede yoktu. En iyi terzin elinden çıkmış olan giysileri hokka gibi oturmuştu bedenlerine. Koyu yeşil siperlikli şapkalar, yaz kış ayaklarından çıkmayan o görkemli galoşların süslediği dizlerine dek uzanan pırıl pırıl çizmeler herkesin gözünü kamaştırırdı. Topluluk üyeleri komşularımızın her birinin iktisadi durumunu onlardan iyi bilirlerdi. Birinin mibzerinin ya da biçerinin ne durumda olduğunu bilebilirlerdi çünkü bu gereçler bizim döküm evinde onarılırdı. Bu kulakların kapısından yaptıkları işin karşılığını ücretlerini alamadan dönen sayısız çoban ve işçinin yüreğindeki acıları da bilirdi bizim çocuklar. Doğrusunu söylemek gerekirse çocuklarım, kilitli kapılar ve sağlam parmaklıkları ardında yuvalanan bu kulak dünyasına karşı duydukları hoşnutsuzluğu bana da aşıladılar. Ama gene de bu sonu gelmez kavgalar bende rahat huzur bırakmadı. Bunlara köy yetkilileriyle aramızın bozuk olduğunu da eklersek halimizi gözümüzün önünde canlandırabilirsiniz. Luka Semyonovic, Trepke topraklarını bize teslim etmekle birlikte bu yeni yurdumuzdan vazgeçebileceğimiz umudunu söndürmüş değildi. Burada bir okul açılmasının daha yararlı olacağı gerekçesiyle değirmenin ve tüm Trepke topraklarının köy sovyetine devrilmesi için canla başla çalışıyordu. Yakınlarının ve akrabalarının yardımıyla yeni topluluktan toprak satın almış, o toprakları köye katmıştı. Bu saldırıya yumruk ve sopalarla karşı koyduk. Ama satışın geçersiz kılınması, bu toprağın yalnızca Luka Semyonovic ve akrabalarına yakacak odun sağlamak üzere alındığını kanıtlamak için kasabada, devlet dairelerinde alandan emdiğim süt burnumdan geldi. Luka Semyonovic ile yandaşları durmadan kasabaya taşınmaya, toplulukla ilgili sonu gelmez yakınma mektupları, başvuru yazıları yazmaya, yetkililerin eşiklerini aşındırmaya başladılar. Mis askerlerinin yaptığı baskın da onun ısrarıyla olmuştu. Daha yaza girmeden, kışın, Luka Semyonovic bir akşam üzeri odama dalmış, bana şöyle babalanmıştı. Döküm evinde yaptığın işlere karşılık köyden aldığın parayı işlediğin defterleri göster bana. Defol buradan diye yanıtladım onu. Bu da ne demek oluyor? Buradan defol git demek oluyor. Paranın başına gelenleri öğrenme girişiminde başarıya ulaşacağı konusundaki umutları gözlerime bakınca sönmüş olmalı ki Luka Semyonovic ağzını kapadığı gibi ayaklarının ucuna basa basa gitti o akşam. Ancak bu olaydan sonra benim ve tüm örgütümüzün baş düşmanı oldu. Topluluk üyeleri ise gençlik ateşlerinde körüklediği bir öfkeyle nefret ediyorlardı Luka'dan. Bir Haziran güneşinin tam tepemizde parıldadığı saatlerde gölün karşı kıyılarında ufuğa sırtını vermiş bir sıra insan görüldü. Topluluğa yaklaştıkça insanları ayrıntılarıyla seçmeye ve de seçtikçe ağzımızı daha şaşkın bir biçimde açmaya başladık. İki muşik, kolları yanlarına bağlanmış olan Oprişko ile Soroko'yu ortalarına almış uygun adım yürüyorlardı. Şu Oprişko ne yönden bakılırsa bakılsın kabadayı ruhlu bir çocuktu. Toplulukta Anton Bratchenko'dan başka hiç kimseden korkmazdı. Kendisi Anton'un yanında çalışırdı. Anton ise gerekli gördüğü durumlarda onu okşardı. Oprişko Anton'dan çok daha iri ve güçlüydü ama ona karşı açıklanması olanaksız bir hayranlık beslerdi. İşte baş seyise karşı duyduğu bu sevgi ve seyisin utkulu tavır ve davranışları Oprişko'yu bu üstünlükleri kullanmaktan alıkoyardı. Oprişko kendini tüm öteki çocuklardan üstün görür, kimsenin ona iş buyurmasına ya da bir düşünceyi kabul ettirmesine göz yummazdı. Müdanasız bir çocuktu kısacası. Onun bu huyu başının derde girmesine de meydan vermiyordu çünkü Oprişko yalnızca gülüp oynayanların yanaşırdı. Canı sıkkın, suratı asık ya da başı dertli birinin yanında göremezdiniz onu. Başlangıçta kalmakta olduğu yuvadan ayrılmak istemediydi. Ayağına gidip onu getirmek zorunda kaldım. Beni yatağında arka üstü uzanmış durumda karşıladı, ters ters baktı. ''Hadi işine git'' dedi. ''Ben bir yere kımıldamam.'' Huyunu suyunu anlatmış, kabadayılığından söz etmişlerdi. Bu yüzden ben de suyuna gitmeye, aşağıdan almaya hazırlıklıydım. ''Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim beyefendi'' dedim. ''Ama görevim gereği sizin için hazırlanmış olan arabadaki yerinizi almanızı rica etmek zorundayım.'' Oprişko bu konuşmam karşısında önce şaşırdı, yatağından kalkmaya bile davrandı ama sonra içindeki ses baskın geldi, başını gene yastıklara gömdü. ''Söyledim ya gitmiyorum.'' Bu durumda sayın beyefendi, üzülerek söyleyeyim ki sizi zorla götürmek gibi kaba bir hareketi yapmak durumunda kalacağım. Opişko kıvır kıvır saçlarla çevrili kafatasını yastıktan kaldırdı ve şaşkın gözlerle bana baktı. ''Sen nereden çıktın böyle be?'' diye bağırdı. ''Beni zorla götürmek kolay mı sanıyorsun?'' ''Unutmayınız ki beyefendi, sesime biraz daha alay kattım, konuşmamı sürdürdüm. Yani Sayın Opişko ve sözümün burasına sabrım taştı. ''Kalk ulan oradan!'' diye gürledim. ''Ne alt etmeye yatıyorsun öyle, kalk diyorum sana!'' Yataktan atladı, pencereye koştu. ''Ben de bu pencereden aşağı atlamazsam bana da Opişko demesinler!'' diye bağırdı. ''Ya şu anda pencereden atlarsın dedim aşağılayıcı bir tavırla ya da arabaya atlarsın. Seni oyalanacak halim yok.'' Üçüncü kattaydık. Opişko kendini koyverdi. Neşeli neşeli güldü. ''Senden kurtulmanın çaresi yok değil mi?'' dedi. ''Eh ne yapalım? Gorki Topluluğu müdürü müsünüz siz yoksa?'' ''Evet.'' ''Eh bunu baştan söyleseydiniz ya çoktan öyle koyulmuş olacaktık şimdi.'' Bir an önce hazırlanmak için çırpınmaya başladı bunun üzerine. Toplulukta öteki çocukların tüm etkinliklerine canla başla katıldı. Ancak hiçbir zaman başı çekmeye yanaşmıyor, iş yapmaktan çok vakit öldürmeye bakıyordu anlaşılan. Soroka, Opişko'dan küçüktü. Yüz yuvarlak, ay gibi bir yüzü vardı. Ne var ki bu güzel yüzden aptallık akıyordu. Ayrıca son derece kas kafalı ve inanılmaz ölçüde talihsiz bir çocuktu. Elini neye atsa kurutur, ne işe kalkışsa düş kırıklığına uğrardı. Çocuklar Opişko'nun yanı sıra eli kolu bağlananın bu olduğunu görünce bu işten hiç hoşlanmadılar. ''Dimitri, ne demeye kalkıp Soroka'yı bu işlere bulaştırır anlamıyorum ki.'' diye mırıldandılar. Takımda köy sovyeti başkanı ve eski dostumuz Mosi Karpoviç de vardı. Mosi Karpoviç saldırıya uğramış bir melek bozu takılmıştı. Luka Semyonov ise bir baş yargıç kadar ayık, başı dik pozlardaydı. Resmi yetkesi cebindeki kağıtta değil de alnında yazılıydı sanki. Kızıl sakalı özenle taranmıştı. Ceketinin altından görünen kar gibi beyaz işlemeli gömleği kiliseden yeni çıktığını belirtse gerekti. Köy sovyetinin başkanı söze başladı. ''Çocuklarınızı çok da güzel yetiştirmişsiniz doğrusu.'' dedi. ''Bu sizi ne ilgilendirir?'' diye yanıtladım onu. ''Ne ilgilendirdiğini söyleyeceğim şimdi. Kimse de rahat huzur kalmadı. Karayoluna çıkıp yol kesiyor, önlerine geleni soyuyorlar.'' Topluluk çocukları oraya toplaşmıştı. Kalabalıktan ''Hey babalık, onları bağlamaya ne hakkınız var?'' diye bir ses geldi. ''İnsanları hayvan sanıyor.'' dedi biri. ''Böyle olmadığını anlatmak gerek buna.'' ''Kesin.'' diye bağırdım onlara, adamlara döndüm. ''Olanları anlatın bakalım.'' dedim. Aldım Osip Karpoviç ve olanları anlattı. Benimki bahçedeki çite kendi iç gömleğiyle bir battaniye asmıştı. Bu ikisi yoldan geçtiler. Sonra bir baktım çamaşırlar yok. Arkalarından koştum, bunun üzerine tabanları yağladılar. Eh ben onlarla bir miyim? Onlar gibi koşabilir miyim? Allah'tan Luka Semyonovic kiliseden çıkmış gidiyordu. İkimiz bir olduk, onları yakaladık. Kalabalıktan biri, neden bağladınız onları peki diye seslendi. Neden olacak kaçmasınlar diye, nedenmiş. Burada konuşmayalım dedi başkan. Hadi gidip tutanak tutalım. Tutanak falan gerekmez. Malları geri verdiler mi? Verdilerse ne olacak? Tutanak tutmak şart. Sovyet başkanı bizi canımızdan bezdirmeye kafasına koymuştu. Eline geçen fırsatı boşa harcamaya hiç niyeti yoktu. Topluluk çocukları ilk kez suçüstü yakalanıyorlardı. Böyle bir durum bizim açımızdan hiç hoş değildi. Tutanak tutmak demek çocukları hapse attırmak demekti. Topluluk içinde silinmez bir yüz karası olacaktı bu. Bu çocuklar ilk kez suç işliyor dedim. Komşular arasında her şey olur. İlk kez olduğu için bağışlamak gerekir. Ah dedi kızıl saçlısı. Başını da hayır anlamında kaldırdı. Bağışlamak yok. Hadi büroya gidelim. Tutanak tutalım. Mosi Karpoviç eski yaraları deşti. Hani bir gece beni yakalamıştınız anımsadınız mı? Baltam da hala sizde. Bana az şeye patlamadı o olay. Buna verilecek bir yanıtım yoktu. İşin tutar yanı yoktu. Bu durumdan sıyrılmak neredeyse olanaksızdı. Kulaklar bizi köşeye kıstırmıştı. Maçı kazananları büroma doğru götürürken çocuklara verip veriştiriyordum. Geberesçiler, şimdi istediğiniz oldu mu ha? Yaptınız yapacağınız işte. Şimdi kadın gömleği ha? Bizi hep hor görecekler sizin yüzünüzden. Kimse saygı beslemeyecek işte. Süprüntüleri temizlemeye başlayacağım yakında. Durun hele. Bu aptallar da kodesi boylayacak. Çocuklarda çıt yoktu. Gerçekten canımızı okumuşlardı. Bu eğit bilimsel ötesi sözleri söylene söylene büroya doğru yürüyordum ben de. Başka çare yoktu. Tam 2 saat dil döktüm başkana. Asıldım da asıldım. Böyle bir şeyin bir daha asla olmayacağını söyledim. Köy sovyetine yepyeni bir çift araba tekerleğiyle baltayı maliyet fiyatına yapabileceğimi söyledim. Daha ne gerekse söyledim işte. Sonunda başkan şöyle bir koşul öne sürdü. Söyle çocuklar benden af dilesin. Bu 2 saat içinde yüreğimden ancak ölümce çıkacak bir kin gelişti başkana karşı. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da şu yabanıl düşünceyi geliştiriyordum kafamda. Gün gelecek, bu başkanın da kuyruğu sıkışacaktı. Biri çıkıp gözümün önünde pataklasa kılımı kıpırdatmadan izleyecektim onu. Ne düşünürsem düşüneyim, şu anda yapacak hiçbir şey yoktu. Çocuklara kapının önünde sıra olmalarını söyledim. Yetkililer birkaç basamaktan oluşan merdivenin başına dikildiler. Elimi şapkanın siperine kaldırıp asker gibi selam durarak tüm topluluk adına yoldaşlarımızın yaptığı yanlışlıktan çok büyük bir pişmanlık duyduğumuzu, bizi bağışlamalarını dilediğimizi, gelecekte böyle olaylara meydan vermeyeceğimizi söyledim. Luka Semyonovic şu söylevi çekti. Kuşkusuz bu tür olaylar yasanın gerektirdiği üzere ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Çünkü kuşkusuz köylüler gerçek birer emekçidirler. Dolayısıyla bir köylü kadın kalkıp da bahçesinde bir gömlek asar, siz de bunu alırsanız halkın düşmanısınız demektir. Sovyet hükümeti tarafına atanmış olan ben bu tür yasa dışı eylemlere göz yumamam. Her haydut ve hırsızın dilediğini alıp gitmesine, buna karşılık elini kolunu sallayarak aramıza dolaşmasına göz yumamam. Siz de benden bunu istiyorsunuz, bana söz veriyorsunuz, tutup tutmayacağınızı Tanrı bilir ya, neyse başınızı önüne eğip benden af dilerseniz, müdürünüz de sizi birer haydut değil de dürüst yurttaşlar olarak yetiştirmeye söz verirse, işte ancak o vakit koşulsuz olarak bağışlarım sizi. Tepeden tırnağa öfke kesilmiştim. Zangır zangır titriyordum. O pişkole soroka, öteki çocuklarla sıra olmuşlardı. Yüzleri ölü yüzü gibiydi. Başkan ve Muslu Karpoviç benimle el sıkıştı ve birkaç debdebeli ve de ağdalı söz söyledi. Ne var ki bunların tekini bile duymadım ben. Dağılın dedim çocuklara. Topluluğun üzerinde yanan güneş ışınlarını dört bir yana salıyordu. Bu ışınları da kapsayan kocaman bir alev duruyordu gökyüzünde. Toprak buram buram kekik kokuyordu. Dingin hava sık delikli mavi bir tül gibi örtmüştü ormanın üzerine. Başımı yavaşça döndürerek çevreme baktım. Topluluk aynı topluluktu. Aynı dikdörtgen binalar, aynı çocuklar. Ve yarın her şey yeniden başlayacaktı. Gömlekler, başkanlar, Musi Karpoviçler, sıkıcı sinek bulutlara dolu kasabada yapılacak seferler, her şey yeniden. Döndüm. Odamın kapısı açıktı. İçinde kerevetler, cilası bir masa ve üzerinde bir paket tütün vardı. Ne yapmalı, ne yapacağım, ne yapmalıyım diye sordum kendi kendime. Başımı orman yönüne çevirdim. Çam ormanda öğleyin gölge yoktur. Her şey tertemiz, pırıl pırıl ve düzenli görünür. Ta uzakları görebilirsiniz. Tığ gibi çam ağaçları göğün altında, büyükten küçüğe doğru elle dizilmişçesine düzenli bir sıra oluştururlar. Ormanda yaşıyorduk ama derinliklerine gidecek vakit bulamamıştım pek. İnsansal meseleler beni acımasızca masalara bağlamıştı. Torna tezgahına, kulübelere ve yatakhanelere yapışmıştım sanki. Çam ormanındaki sessizlik, dingin ve temiz hava, o eşsiz çam sakızı kokusu kendini özgü bir güçle çekiyordu insanı. Bir daha oradan hiç çıkmak istemeyecek misiniz gibi, o ince, uzun, akıllı, güzel kokulu ağaçlardan biri olmak ve göğün altındaki o seçkin ve eşsiz topluluktaki yerinizi almak isteyecek misiniz gibi geliyordu. Arkamda bir dalın çatırtısını duydum. Bakındım, orman baştan başa çocukla doluydu sanki. Ağaç gövdelerinin oluşturduğu yollarda dikkatle ilerliyor, bana yaklaşıyorlardı. Geridekiler zıp zıp koşarak, yaklaştıkça bir ağacın ardına gizlenerek ilerlemekteydi. Durdum, şaşırmıştım. Onlar da oldukları yerde dona kaldılar. Dimdik ve meraklı bakışlarını bana dikmişti hepsi. Bu gözlerde biraz da korkulu bir anın bekleyişi ve bunun getirdiği tedirginlik okunuyordu. ''Ne yapıyorsunuz burada? Neden peşimden geliyorsunuz?'' Bana en yakın duran Zadorov, siper aldığı ağacın ardından çıktı ve adeta buyruk verircesine ''Topluluğa dön!'' dedi. Kalbim duracak sandım. ''Gene ne oldu?'' ''Hiçbir şey olmadı. Hadi gidiyoruz.'' ''Açık konuş, Allah'ın cezası.'' Hızla ona doğru yürüdüm. 2-3 çocuk daha yaklaştı. Ötekiler uzakta duruyordu. ''Bize bir iyilik et, gidelim ne olur.'' diye fısıldadı. ''Siz benden ne istiyorsunuz be?'' ''Silahını ver.'' silahım. Birden söylemek istediğini anladım. Kahkahayı koyverdim. Ha, silah mı istiyorsunuz? Rica ederim, buyurun. Amma da gülünçsünüz ha. İstesem kendimi asamaz mıyım? Ya da istesem göle atamaz mıyım? Zadorov birden gülmeye başladı. Kahkahası ormanda yankıyordu. Pekala, kalsın öyleyse. Biz de sandık ki. Demek yürüyüş yapıyorsun. Hadi devam et. Hadi çocuklar, dönüyoruz. Ne olmuştu? Ormana doğru gittiğimi görünce Soruk yatakhaneye koşmuş, heyecanla bağırmıştı. Hey çocuklar, arkadaşlar, çabuk ormana koşun. Anton Semyonovic canına kıyacak. Konuşmasını bitirmesine meydan vermeden yatakhaneden fırlamıştı hepsi. Akşam yatakhaneye gittiğimde herkes utancından yerin dibine girmiş gibi duruyordu. Yalnız Karabanov olayı bilmezlikten geliyor, yataklar arasında cin tutmuş gibi döneniyordu. Zadorov 32 dişini göstererek sessizce sırıtıyor ve nedense Şalaputin'in küçük tombul yanaklarını göğsüne bastırıyordu boyuna. Burun yanından ayrılmıyor, gizemli bir suskunluk içinde kımıltısız duruyordu. Oprişko ağlama nöbetine tutulmuştu. Kozir'in odasında yatıyor, kirli yastıkları gözyaşlarıyla yıkıyordu. Soroka çocukların dilinden kurtulmak için bir yerlere gizlenmiş olmalıydı. Zadorov, haydi hırsız polis oynayalım dedi birden. Evet, inanın hırsız polis oynadık. Eğit bilim denen şey garip biçimlere giriyor bazen. 40 delikanlı çocuk, hepsi de pılı pırtı içinde, yarı giyinik yarı aç ve bir gaz lambasının ışığında elden geldiğince neşeli olmaya çalışarak hırsız polis oynamak. Bir kucaklaşmadığımız, gelenek gereği öpüşmediğimiz kaldı. Bir biçer dövere bir at. Baharda at sorunu neredeyse elimizi kolumuzu bağladı. Kerata ile haydut hiçbir şey yaramıyordu artık. Onlarla iş görmek olanaksızdı. Kalina Ivanoviç her Allah'ın günü sabahtan akşama dek ahırda karşı devrimci söylevler veriyor, Sovyet hükümetini kötü yönetimle ve hayvanlara karşı acımasız davranmakla suçluyordu. Bir çiftlik mi kuracaksın diyordu. Önce atları sağlayacaksın. Böyle zavallı hayvanlara işkence etmekle olmaz. Kuramsal açıdan bakarsan bu bir at, tamam. Ama gerçekte her an tökezlenip düşüyor. Bırak koşturmaya, bırakmaya kıyamıyor insan canım. Bratchenko'nun tutumu çok daha değişikti. O atları seviyordu. Ve atları yalnızca at oldukları için seviyordu. En sevdiği varlıklara fazladan ya da kaldıramayacakları bir iş yaptırmak onu çileden çıkarıyor, yasa boğuyordu. Ne denirse densin, hangi ucundan tutulursa tutulsun, kendisine atlar isteyenlere şu susturucu yanıtı veriyordu. Peki senin sabana koşmak isteseler ne dersin ha? O zaman görürüm seni işte. Bratchenko, Kalina Ivanoviç'in söylemlerini atların hiçbir şekilde işe koşulmaması buyruğu olarak yorumlardı. Biz de fazla üzerine düşmüyorduk. Yeni toplulukta ahırlar onarılmıştı. Baharın başlangıcında çift sürme ve ekim işlerine kullanılmak üzere oraya iki at götürülecekti. Ne var ki götürülecek at yoktu ortada. Bir gün Çernenko ile konuşurken güçlüklerimizden söz ettim biraz. Elimdeki araç gereçle bir şeyler yapabilirdik belki. Hiç değilse bu baharı atlatabilirdik. Ama at sorununu nasıl çözecektik? Az değil. 60 desetinlik toprak vardı işlenecek. Ekip biçmeyi bir yana bırakırsak köylüler başımıza üşüşmez miydi? Çernenko bir an düşündü. Sonra birden aklına bir şey geldi. Neşeyle yerinden zıpladı. Dur! Benim burada bir levazım müdürlüğüm var mı? Var. Baharda bize fazla at gerekmiyor. Sana geçici olarak 3 at vereceğim. At yeminden kârımız olur böylece. 1,5 ay kadar sonra geri verirsin hayvanları. Hadi git levazım müdürüyle konuş. İşçi ve köylü denetim örgütünün levazım müdürü iş bilir bir adamdı. Ayrıca da çok sertti. Atların kirası karşılığı her ay 150 kilo buğdayla arabalar için 4 tekerlek istedi bizden. Sizde bir tekerlek yapım evi var değil mi? Dedi. Ha bizden bunları istemişsiniz, ha diri diri derimizi yüzmüşsünüz. Bize bunu nasıl yaparsınız? Ben burada levazım müdürüyüm. Hayır derneği başkanı değil. Hem atlarımızı bir görseniz. Bana kalsa dünyalara değişmem onları. Değil aylığına, bir saatine bile vermem kimselere. Perişan edeceksiniz hayvanları, eşek gibi çalıştıracaksınız, ben sizi bilirim. O atları bulmak için 2 yıl bekledim ben, biliyor musunuz? At değil birer harika onlar, harika. Öyle diyordum ama ona 3 ton buğday sözü vermeye, kasabadaki tüm arabalara tekerlek yapmaya üstlenmeye hazırdım. Atlara gereksinmemiz vardı.